Ayrım 11.
Sayfa 158. 7 günden hürriyete. Sedat Simavi 1896'da doğmuştu. Hali vakti yerinde bir aileye mensuptu. Basın ve yayın alanındaki yeteneklerini daha lise öğrenimi yaparken göstermişti. Saint Joseph Fransız Okulu'nda başlayıp Galatasaray Lisesi'nde sürdürdüğü lise öğrenimi sırasında yaptığı resimleri, çizdiği karikatürleri zamanın dergilerinde yayımlatabiliyordu. 20 yaşındayken Hande adında haftalık bir dergi çıkarmaya başladı. Aynı zamanda sinemaya da merak sarmıştı. Kuvayi Milliye Cemiyeti adına çevrilen tarihi filmlere katkı yaptı. Daha sonra Güler Yüz, Hanım, Diken, İnci, Model gibi adlarla birçok dergi çıkardı. En başarılı ve kalıcı dergisi 1933'te kurduğu 7 gün oldu. Türkiye'nin en çok satan dergisi haline geldi. 18 yıl süreyle yayın hayatında kaldı. Simavi'nin asıl hedefi olan günlük gazetenin de altyapısı yani sermayesi, matbaası, kadrosu o dergi sayesinde oluştu. Hürriyet'in 1948'in 1 Mayıs'ından itibaren hazırlanıp basıldığı yer, 7 günün idare ahanesinin de bulunduğu eski adı Acı Musluk olan sokaktaki bir binaydı. Sokağın adı sonradan Cemal Nadir Sokağı olmuştu. Türk karikatürünün büyük ustası Cemal Nadir Güler 1947 yılında ölmüştü. Acı Musluk yeni adıyla Güler'in anısını yaşatan sokak olmuştu. Daha önce saydığımız İstanbul gazeteleri büyük ölçüde iç siyasetle dolu gazetelerdi. Tek partili dönemde yapamadıklarını 1946'da çok partili hayata geçildikten sonra doya doya yapıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında sıkı bir devlet kontrolü altındaydılar. Sayfalarını hükümetin dış politikasına aykırı düşmeyen dış haberlerle ve dış siyaset yorumlarıyla dolduruyorlardı. Ama artık o zorunluluk kalkmıştı. İç siyaset haberleri ve yorumları hem kendilerine hem de okurlarına daha cazip geliyordu. Belirttik, bazıları iktidarı, bazıları muhalefeti tutuyor, bazısı da tarafsız bir çizgi izlemeye çalışıyordu. Sedat Simavi de gazetesinin tarafsız olmasını ve öyle bir izlenim vermesini istiyordu. Hazırlık çalışmaları sırasında birinci sayfadaki Hürriyet başlığının altına günlük siyasi tarafsız gazete tanımlamasını koymuştu. Fakat bir gün arkadaşlarına birdenbire dedi ki, "Bu tarafsız lafı da renksiz demek gibi bir şey, suya sabuna dokunmayacakmışız gibi anlaşılır, başka bir kelime bulalım." Birkaç öneri yapıldı, tartıştılar. Sonunda Simavi müstakil, bağımsız sözünü seçti ve Hürriyet'in alt başlığı şöyle oldu. Günlük müstakil siyasi gazete. Simavi bu tercihiyle ben bazı alanlarda taraf olabilirim ama herhangi bir yere bağımlı olmayacağım demiş oluyordu. İleride başta Kıbrıs sorunu olmak üzere bazı konularda taraf olacaktı. Bunu kendisi de ilan edecekti. Fakat siyasi partiler arasında dengeli bir yayın politikası izlemeye dikkat edecekti. Zaten hazırladığı gazete siyasi sıfatını taşısa da öteki tüm siyasi gazetelerden farklı olarak başka konulara da geniş yer ayıracaktı. Sedat Simavi'nin basında o zamana kadarki en devamlı uğraş alanı dergicilikti. Gazetesinin yayın planını yaparken dergilerindeki magazin unsurlarını oraya taşımıştı. Siyaset dışı yazılara ve özellikle fotoğraflara tüm rakiplerinden daha fazla ağırlık vermişti. Fotoğraf Sedat Simavi için haberin doğruluğunu gösteren bir kanıttı. O zamanki deyimle delildi. Dergiciliği sırasında da fotoğrafı çekebilecekken çekilmemiş haberler, röportajlar için nerede bunun delili, ispatı diye sorardı. Horozun başına gelen. Simavi resimli ve sıra dışı haber ve röportajlarıyla gazetenin İstanbul dışındaki günü gününe gidemediği yerlerde de ertesi günlerde satılabileceğini düşünüyordu. Bunun için 3-4 ay öncesinden Anadolu'ya yönelik bir reklam kampanyası hazırlamıştı. Gazetenin maskotu olarak horoz seçilmişti. Üzerinde güzel bir horoz resmiyle Hürriyet'in adı ve yakında çıkıyor yazısı olan afişler yapılmış, bunlar her yere yapıştırılmıştı. Biz Ankaralılar için Ankara gazetelerine merak uyandırıcı ilan haberler verilmişti. Bunların birinde gazetenin makinelerinin geldiği, ötekinde denemelerinin yapıldığı bildiriliyordu. Şimdiki durumda günlük gazeteler kendilerine rakip olabilecek başka günlük gazetelerin ilanlarını yayımlamazlar. Ama Ankara gazeteleri bir gün sonra gelecek İstanbul gazetelerini rakip saymıyorlardı. O ilanları en gösterişli şekilde yayımladılar. Ben de hatırlıyorum, o ilanları Ulus'tan izliyordum. Gazetenin çıkacağı günü merakla bekliyordum. O arada nedenini sonradan öğrenecektim. Horozlu afişler ortadan kalktı ama gazete ilanları devam etti. Horozlu afişlerin kalkması Sedat Simavi'nin kararıymış. Aslında o horozu Hürriyet ilanının yanında sembol olarak kullanmayı da düşünmüş ama rakiplerden sataşma gelmiş. Rakipler öteki gazetelerin sahipleri. Babı Ali'nin dar kulislerinde vakitsiz öten horozu keserler diye yorumlar dolaştırmışlar. Sedat Simavi etkilenmiş, arkadaşlarına kaldırın bunları demiş. Kendi günlüğünde de yazıyor şöyle. Hürriyet için horoz sembolü afişler hazırlamış, yakında çıkıyor diye duvarlara astırmıştık. Güzel afişti, fakat erken öten horoz misali yakıştırmalar canımı sıktı. Horozu ser levhanın, yani gazete başlığının yanında kullanacaktık. Ondan da vazgeçtik. Hürriyet'in ilk emektarları arasında Samih Tiryakioğlu, Hikmet Bil gibi gazeteciler vardı. Bil'in anlattığına göre Sedat Simavi bu gazete girişimini çok kıt bir sermaye ile başlatmıştı. Dergicilik yaparken biriktirdiği paranın, o zamanın 350 bin lirası, büyük kısmını Amerika'ya ısmarladığı baskı makinesine yatırmıştı. Geriye kalan ihtiyaçların karşılanması da kolay olmamıştı. Öyle ki gazetenin çıkacağı gün Sedat Simavi'nin cebinde kalan sadece 50 liradan ibaretti. Sonraki günler için gereken baskı kağıdı matbaacı İlhami Örnek aldan uzun vadeli bir veresiye hesabıyla alınacaktı. İlk sayı. Öyle de olsa 1 Mayıs 1948 günü hedefe varıldı. Hürriyet'in ilk sayısı hazırlandı, basıldı, dağıtıldı ve hemen ilgi görmeye başladı. O arada bizim eve de girdi. Biz Cumhuriyet gibi devamlı abone olmadık ama aralıklı olarak almaya başladık. Sedat Simavi siyaset dışı haberlere ve fotoğraflara geniş yer veren yayın politikasını oluştururken siyasi haberleri ihmal etmemişti. Ama çalışma arkadaşlarından şunu istiyordu. Siyasi haberler onun deyimiyle halkın anlayacağı dille yazılacaktı. Siyasi yorumlar da kısa ve anlaşılır olacaktı. Bazen kendi imzasıyla ama çoğu defa Hürriyet imzasıyla yazdığı başyazılar bunun örneği oldu. Kısaydılar, rahat okunuyorlardı. Bu bölümü yazarken Hürriyet'in o ilk dönemindeki koleksiyonuna baktım. En fazla da 1 Mayıs 1948 tarihli ilk sayısına. O ilk sayıyı hayal meyal hatırlıyordum. Birinci sayfasından aklımda kalan iki demeçti. Biri Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, öteki Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ındı. Sayfayı yukarıdan aşağı gözden geçirdim. Mizampajı, başlığı hatırladığım gibi, öteki gazetelerin çoğunun başlığı büyük ve sert çizgili harflerden oluşurdu. Hürriyet'inkinin harfleri küçük ve yuvarlaktı. O bana ötekilerden çok daha güzel gelmişti. Gazetenin manşeti Filistin olaylarıyla ilgili. İsrail devleti daha kurulmamış, 2 hafta sonra kurulacak. Yahudiler gibi Araplar da bölgenin önemli yerlerini kontrol altına almak için son kozlarını oynuyorlar. Gazete bunu fotoğraflı olarak haberleştirmiş. Altında da Soğuk Savaş döneminin Sovyetler Birliği karşıtı klasik yorumlarından biri var. Konusu Orta Doğu'da çevrilen Rus entrikaları. İç politikada ise iktidar ve muhalefet liderlerinin benim demeç diye hatırladığım görüşleri meğer yazı şeklindeymiş. Hürriyet için yazılmış, o zamanki deyimle makalelermiş. Bunlar haber sütunlarına makale oldukları vurgulanarak dikkatle kurulan bir denge içinde yerleştirilmiş. İkisi de 3 sütun üzerine fotoğraflı ve ayrıntılı. İnönü'nünki biraz daha yüksekten verilmiş ama o aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve İktidar Partisi Başkanı. O farkın da göz önünde tutulması ihmal edilmemiş. Bu dengeyle verilmek istenilen izlenim Sedat Simavi'nin gazeteyi tanıtan bu gazete başlıklı başyazısında da ifadesini buluyor. Demokrasinin müdafii, yani savunucusu olduğumuzu ileri sürmekle Demokrat Parti'nin körü körüne taraftarlığını ve Halk Partisi'nin düşmanlığını yapacağımızı zannetmeyiniz. Hürriyet hiçbir partiye bağlı değildir. Hürriyet hür ve müstakil, bağımsız kalacaktır. Devlet reisimiz İnönü ile muhalefet partisi lideri Celal Bayar'ın Hürriyet için nezaket göstererek yazdıkları makaleleri bu ilk sayımıza neşretmekle, yani yayımlamakla bunu ispat ettiğimize kâniyiz, yani inanıyoruz. Refik Halit'ten Kerime Nadire. Gazetedeki haberlerin çoğu fotoğraflı ve polis şehir magazin ağırlıklı. Ayrıca bir de özel magazin ilavesi var, Bahar ilavesi. Hürriyet o zamanlar Tefrika Roman denilen dizi roman konusunda da çok iddialı. İlk sayısında dönemin en ünlü romancılarından Refik Halit Karay'ın Bu Bizim Hayatımız adlı bir romanı başlıyor. Onu daha sonra Kerime Nadir'in Zambakları izleyecek. Ayrıca çeviri diziler var. Biri Mussolini'nin metresi iken savaşın son döneminde onunla birlikte kurşuna dizilen Clara Petacci'nin Anıları diye yayımlanan bir dizi. Ve Türk basını için yenilik sayılan bir resimli roman dizisi Çiçek Demeti. Dönemin televizyonsuz dünyasında resimli olmayan diziler de gazete okurları için önem taşıyor. Gazete okurları haberlerden sonra, hatta bazen daha önce, onları da okumaya alışmışlar. Dizilerdeki sürükleyicilik derecesine göre ertesi günkü gazeteyi sırf tefrikası için heyecanla bekleyenler var. Dizileri yazanların da her günkü bölümün sonunu ona göre ayarlamaları gerekiyor. Son cümleyi merak uyandırıcı biçimde yazacaklar ki okurların ilgisini arttırabilsinler. Öteki gazetelerde aynı şekilde romanlar, diziler yayım diyorlar. Fakat Hürriyet, resimsizlere ek olarak başlattığı o resimli diziyle onlardan daha etkili bir başlangıç yapmış. Yaşayacak mı? Evet, Hürriyet böylece Bağbağ Ali'deki basın hayatına hayli iddialı bir şekilde girdi. Öteki gazetelerin bu yeni rakip karşısındaki ilk davranışları şimdi pek anlaşılmayabilir. Ama o zamanlar Bağbağ Ali'deki adet öyleydi. Çoğu Hürriyet'in çıkışını birkaç satırla da olsa haberleştirdi. O habere tebriklerini ve muvaffakiyet dileklerini ekledi. Bazısı Hürriyet'in bir haberini veya yazısını Hürriyet'te çıktı diye sayfalarına aldı. Altına bir iki kutlama cümlesi yazdı. Tabii bunlar gazete çıkaranların Bağbağ Ali geleneklerine göre takındıkları resmi tavırlarıydı. Bağbağ Ali geleneklerinden bir başkasının gereği de rakibi resmi olarak kutlarken resmi alan dışında kıyasıya eleştirmekti. Hürriyet hakkında da gazeteler arası kulislerden yükselen eleştirilerin duyulması gecikmedi. Özellikle klasik yayın biçimlerine alışmış gazete sahipleri ve yöneticileri onun bol fotoğraf ve resim kullanmasını yadırgamışlardı. Aralarından biri bunu şöyle ifade etmişti. Sedat'tan biz gazete bekliyorduk. Çıkara çıkara gazeteli resim çıkardı. Bu tabii espri gayretiyle yapılmış abartmalı bir eleştiriydi. Gazete haber gazeteciliği açısından da ötekilerden geri değildi. Ayrıca belirli bir okur çevresine daha ilk günlerde ulaşmıştı. Tirajını yavaş yavaş arttırıyordu da. O zamanlar tiraj rakamlarını okurlar bilmezdi, kulaktan kulağa işitirlerdi. O bilgilere göre Cumhuriyet, Vatan gibi gazeteler 20 bin, 25 bin civarında satıyorlardı. Hürriyet'in başlangıç satışı 8 bin kadardı. Bu satış rakamı haftalar geçtikçe yükseldi. Temmuz ayında 14 binlere, 15 binlere çıktı. O civarda kaldı. Gerçi bu basın hayatına yeni giren bir gazete için gene de büyük bir başarıydı. Ama basın çevrelerinde bu böyle devam edemez diyenler vardı. Gazetenin gerek Amerika'dan baskı makinesi getirterek oluşturduğu altyapısından, gerekse bol fotoğraflı yayınlarından doğan masrafları yüksekti. Ulaştığı tirajdan ve ilandan elde ettiği gelirlerde o masrafları karşılaması güçtü. Böyle yorumlar yapılıyordu. Rakiplerden bazısı daha da kesin konuşuyordu. Ha bu ay batar ha gelecek ay diyordu. O tahminler doğru çıkmadı. Hürriyet ileride göreceğiz o tahminlerin tam tersine bir gelişme gösterdi. Hürriyet'e karşı bir dedikodu ve Simavi'nin cevabı. Hürriyet yayım hayatına başladıktan sonra resmi fazla, magazini aşırı, masrafı çok eleştirilerinin yanında bir dedikodunun da hedefi oldu. Bunu biz okurlar fark etmemiştik ama meğer Bağbağ Ali'nin iç kulisleri o dedikoduyla çalkalanıp dururmuş. Dedikodunun ne olduğunu gene Hürriyet'in bir baş yazısından öğrendik. Sedat Simavi'nin mecburi bir açıklama başlığı altındaki bir baş yazısından. Simavi şöyle diyordu. Bu gazeteyi çıkardığım günden beri Hürriyet'in muvaffakiyetini, yani başarısını çekemeyenler, aleyhimde bir propagandaya başlamışlar. Sözde bu gazeteyi Yahudi sermayesiyle çıkarıyormuşum. Bu çirkin dedikodulara şimdiye kadar ses çıkarmadım ve neden yalan söyleyeyim, gülüp geçtim. Fakat bu sükutumun bazı utanmazlara cesaret verdiğini görünce şu açıklamayı yapmaya mecbur oldum. Sedat Simavi'nin açıklaması uzundu. Özetlemek gerekirse gazeteyi Türkiye'nin en çok satan mecmuası diye tanımladığı, 7 günden kazandığı paralarla kurduğunu vurguluyordu. Bu gazeteye 10 paralık yabancı sermaye sokmadım diyordu. Makinelerinde, kağıdında kimsenin 5 paralık olsun hissesi olmadığını söylüyordu ve ekliyordu. Ben %100 su katılmamış bir Türk'üm ve Türklüğün ideallerini tahakkuk ettirmek, yani gerçekleştirmek için bu gazeteyi çıkarıyorum. Anlaşılıyordu ki duyduğu dedikodu Hürriyet'in sahip ve baş yazarını hayli kızdırmıştı. Bunun asılsız olduğu belliydi. O zamanki bir genç okur gözüyle benim de görüşüm öyleydi. Bağbağ Ali kulislerindeki bu dedikoduyu çıkaranlar gazetenin iddialarını iki noktaya dayatmışlardı. Biri Hürriyet'in makinelerini dışarıdan getirten aracı firmanın sahiplerinin Yahudi olmasıydı. Bunun inandırıcılığı yoktu. Firma aracı firmaydı, komisyonunu almıştı. Öteki iddia Hürriyet'in Filistin'deki gelişmelerle ilgili yayımlarında Yahudilerle ilgili haberleri biraz genişçe yayımlamasıydı. Hele bunun inandırıcılığı hiç yoktu. Filistin'deki gelişmeler o sırada tüm dünya basını gibi Türk basınını da yakından ilgilendiriyordu. Hatta bunlar Filistin'in hem tarihi hem nüfusunun yapısı açısından Türk basınını başka birçok ülkenin basınından çok daha fazla ilgilendiriyordu. O konuda her Türk gazetesi her gün birçok haber yayımlıyordu. Hürriyet'e daha ilk sayısının manşetinin de gösterdiği gibi Filistin'deki tarafların her birinin durumunu yansıtan başarılı bir gazetecilik yapıyordu. Sonuçta Yahudi sermayesi dedikodusu bazı kulaklarda iz bırakmış olsa bile Sedat Simavi'nin açıklamasından sonra etkisini kaybetti. Fakat galiba bunun Simavi üzerindeki etkisi daha uzun sürdü. Herhalde o dedikodunun neden olduğu bir duyarlılıkla Yahudiler konusunda yazı yazarken onlara yönelik eleştirilerinin dozunu arttırdı. Yahudilere milli yurt. Yeri gelmişken bu Yahudi konusunun biraz esasına girelim ve Hürriyet'in ilk sayısının manşetindeki haberin arkasını getirelim. Ürdün ve Irak orduları Filistin'e girdi haberinin. Bu hem Hürriyet'in hem de öteki gazetelerin daha sonraki günlerde de ilk sayfalarında yer alacak olan gelişmeyle ilgiliydi. İsrail'in kuruluşuyla. Hikayesi uzundu, bilinir ama burada hatırlatmak için özet yapalım. 1917'de o zamanki İngiliz Dışişleri Bakanı'nın adını taşıyan Balfour Deklarasyonu'yla İngiltere Yahudilere Filistin'de bir milli yurt kurma hakkını tanımıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan Filistin artık İngiltere'nin kontrolü altına giriyordu. Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması ilkesi 1922'de Milletler Cemiyeti'nce de benimsendi. İngiltere o ilkeyi gerçekleştirmeyi Milletler Cemiyeti adına üstlendi. Orada bir manda yönetimi kurdu. İkinci Dünya Savaşı Filistin'de yaşayan Yahudilerin sayısını hızla arttırdı. Avrupa'da Hitler Almanya'sından ve onun işgali altındaki ülkelerden kurtulan Yahudilerin bir kısmı Filistin'e göç etmeyi başardı. Başardı diyoruz çünkü bu kolay bir iş değildi. İngilizler Filistin'e göçmen kotasını sınırlamışlardı. Hitler'in zulmünden kaçanların büyük bir kısmı o imkanı bulamadı, başka ülkelere dağıldı. Filistin'e Yahudi göçünün artmasına en fazla karşı çıkanlar tabii orada yaşayan Araplardı. Onlarla birlikte ortak dayanışma içinde olan diğer ülkelerdeki Araplar. Araplar Filistin'de yaşayan Yahudilerin ancak bir Arap devleti içinde azınlık haklarına sahip olabileceğini öne sürüyorlardı. Bir Yahudi yurdu ve hele Yahudi devleti fikrine kesin olarak karşıydılar. İkinci Dünya Savaşı biterken Yahudi kuruluşları İngiltere'ye verdiği sözü ve üstlendiği görevi yeniden hatırlattılar. Konu Birleşmiş Milletler'de ele alındı, büyük devletler arasında uzun ve bol manevralı temaslar yapıldı. Bir sürü aşamadan geçildi. Sonuçta Filistin'i Araplarla Yahudiler arasında ikiye bölen bir taksim planı ortaya çıktı. Plana göre Filistin'de biri Yahudilerin biri Arapların olmak üzere iki devlet kurulacaktı. Bunlar bölgenin ekonomik birliğini korumak için aralarında bir birlik oluşturacaklardı. Kudüs ise Birleşmiş Milletler yönetiminde özel bir bölge haline gelecekti. Bu oluşum 1948 yazında yapılacak seçimlerden sonra gerçekleşecekti. Yahudiler ve Araplar kendi bölgelerinde Birleşmiş Milletler kontrolü altında yapılacak demokratik seçimlerle kendi meclislerini ve hükümetlerini seçeceklerdi. Plan böyleydi ama Arap devletleri buna tümüyle karşı olduklarını açıkladılar. Kabul edilse bile onu tanımayacaklardı. Bu konuda Araplarla birçok görüşme yapıldı, ikna çabaları gösterildi, sonuç alınamadı. Plan buna rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oya konuldu. 29 Kasım 1947 günü yapılan oylamada 13 oya karşı 33 oyla kabul edildi. 10'da çekimser oy kullanılmıştı. Türkiye plana ret oyu veren 13 devletten biriydi. Diğer retçiler Arap ülkeleriyle Yunanistan, Hindistan, Pakistan, Küba ve Afganistan'dı. Balfour planının hazırlayıcısı olan İngiltere çekimser kalmıştı. Bölgedeki Arap devletlerini daha fazla kızdırmak istemiyordu. İsrail'in kuruluşu, savaş ve ateşkes. Sonra Birleşmiş Milletler kararındaki süreç işlemeye başladı. İngiltere'nin manda yönetimi 1948'in 15 Mayıs'ında bitecekti. İngilizler Filistin'deki askerlerini geri çekeceklerdi. Bölgenin yönetimi Birleşmiş Milletler adına bir karma komisyona geçecekti. İkiye bölünen Filistin'de bölünmenin uygulanması ve yeni yönetimlerin oluşması komisyonun gözetiminde tamamlanacaktı. Geçiş sürecinin kuralları öyleydi fakat Arap direnişi karşısında bunların işletilmesi çok güçtü. İngilizlerin manda yönetimini sona ereceği 15 Mayıs 1948 günü yaklaştıkça Filistin'in iki bölümündeki terör hareketleri tırmanıyordu. Taksim planını tanımayacağını ilan eden Arap devletleri de düzenli ordularıyla harekete geçmek için hazırlanıyordu. Birleşmiş Milletler kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Amerika'nın önerisi üzerine soruna yeni bir çare arıyordu ama bulamıyordu. Hürriyet'in 1 Mayıs günkü ilk sayısının manşetine geçen haber işte o çaresizlik günlerinde işin artık kopma noktasına geldiğini gösteriyordu. Arap devletleri hazırlıklarını tamamlamışlar, ordularını Filistin topraklarına göndermeye başlamışlardı. Bunun arkası şöyle geldi. Arap ordularının hareketi fazla ilerleyemedi, Yahudiler sayıca azdılar ama direniyorlardı. O arada daha da önemli bir adım attılar. 14 Mayıs 1948 günü İngiliz mandasının bitmesine birkaç saat kala İsrail Devleti'ni kurduklarını ilan ettiler. Bu dünya kamuoyu için beklenmedik bir şeydi. Sadece dünya kamuoyu için değil, dünyanın birçok hükümeti içinde. Sanılıyordu ki Filistin'deki tarafların devlet kurma aşamasına geçmeleri ancak konunun Birleşmiş Milletler'de yeniden gözden geçirilmesi tamamlandıktan sonra ve Birleşmiş Milletler'in alacağı yeni kararlar çerçevesinde başlayacaktı. Herkes öyle sanıyordu, Amerikan hükümeti hariç. O belli ki bunu önceden biliyordu. Filistinli Yahudiler devlet kurma kararını onun onayını hatta desteğini alarak yapmışlardı. Öyle ki dünya ajansları İsrail devletinin kuruluşu haberini verdikten kısa bir süre sonra yeni devletin ABD hükümetince tanınabileceği haberini verdiler. Evet, bunu Amerikan hükümeti önceden biliyordu ama sözün en dar anlamıyla sadece Amerikan hükümeti biliyordu. Amerika'nın başkanı, ilgili bakanları ve çok yakın çalışma arkadaşları dışında yönetimin başka ilgililerinin hiçbiri bilmiyordu. Mesela Birleşmiş Milletler'de o sırada Filistin sorunu tartışmalarına katılan Amerikan delegesi. O da bilmiyordu. Birleşmiş Milletler'in o zamanki genel sekreteri Trygve Lie anılarında haberin kendisi dahil Birleşmiş Milletler'in yöneticileri ve ülke temsilcileri arasında tam bir şaşkınlığa yol açtığını yazar. Yeni İsrail Devleti'ni ABD'den sonra Sovyetler Birliği de tanımakta fazla gecikmeyecekti. Fransa ile İngiltere biraz daha bekleyeceklerdi. Ama dünyanın iki büyüğünün tutumu İsrail'in yeni yöneticilerine yetecekti. Arap ülkeleri ise İsrail Devleti'nin kuruluşunun ilanı ile askeri hareketlerini yoğunlaştırdılar. Filistin'in Yahudi bölgelerine hücumlarını arttırdılar. Arap-İsrail Savaşı fiilen başladı. Savaş 3 hafta sürdü ve kısa bir süre sonra Yahudiler veya artık devletlerinin adıyla yazalım İsrailliler üstünlük sağlamaya başladı. Sonuçta İsrail, Samiriye ve Yahudiye hariç Filistin'in tamamını kontrolü altına aldı. 9 Haziran günü ise Araplar Birleşmiş Milletler'in iki tarafa yaptığı ateşkes çağrısını kabul ettiler. Ateşkesin arkasından da mütareke görüşmeleri başladı. Bu gelişmeyi Türkiye'de gazetelerden izliyorduk. Tabii Musevi vatandaşlarımız daha da yakından izliyordu. Ve göç. İsrail'e Türkiye'den Musevi göçü şimdi fazla hatırlanmayan bir olaydır. Ama o sırada Türkiye'den oraya hatırı sayılır bir göç hareketi başlamıştı ve devam ediyordu. İsrail'in kuruluşu bu hareketi hızlandırdı. İsrail'in kurulduğu topraklar her Musevi için gidip kalınmasa da gidip görülmesi gereken topraklardı. Tevrat'a göre Musevilere Tanrı tarafından adanmış topraklardı. Eski deyimle arz-ı mevuttular, yani vaat edilmiş topraklar. Başka ülkelerden olduğu gibi Türkiye'den de oraya gitmek isteyen çok sayıda Musevi çıkması yadırganamazdı. Tabii bazıları bu tercihi Türkiye'deki özel yaşamlarından memnun olmadıkları ve orada daha iyi imkanlar bulacaklarına inandıkları için yapıyorlardı. Ama bazıları Filistin'de bir devlet oluşturmaya çalışan soydaşlarıyla dayanışma duyguları içindeydiler. O oluşumun içinde aktif olarak yer almak istiyorlardı. Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradıkları soykırım ortak bir vatana sahip olup kendi kendilerini idare edebilme isteğini güçlendirmişti. O hedefe varmak için gösterilen çabalara katkıda bulunmak isteyenler az değildi. Ayrıca dünya bir Yahudi devleti kurulması artık sadece Yahudilerin değil, başka ülkelerden de birçok insanı haklı bulduğu ve desteklediği bir girişimdi. Yahudilerin Hitler dönemindeki kayıplarının acısını azaltmak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden kurulan dünya düzeninin hedeflerinden biriydi.